Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 35.
Abdelzahir'in anlattığına göre 1285 ilkbaharında Sultan Şam'da kuşatma makineleri hazırlattı. Mısır'dan çok miktarda ok ve her cins silah getirterek emirlere dağıttı. Ayrıca sultanın makhazeni yani mahzen, magazin, depo ve Darül Sina'sının yani silahhanesi, arsenali dışında hiçbir yerde bulunmayan demir aletler ve ateşli oklar atan tüpler hazırlattı. Bunun yanı sıra fişekçi ustaları askere alındı ve markap 3'ü frenk ve 4'ü şeytan tipinden bir mancınık kuşağıyla çevrelendi. 25 Mayıs'ta kalenin kanatlarında öyle derin yarıklar açıldı ki savunucular teslim oldular. Kalavun onların Trablus'a sağ salim gitmelerine ve kişisel eşyalarını yanlarında götürmelerine izin verdi. Moğolların müttefikleri bir kez daha onlar yardıma gelemeden cezalandırılmışlardır. Zaten müdahale etmek isteselerdi bile 5 hafta süren kuşatma onlara İran'da yeterli hazırlanma zamanı bırakmazdı. Fakat Tatarlar bu 1285 yılında Müslümanlara karşı yeniden saldırıya geçme konusunda her zamankinden kararlıdırlar. Yeni önderleri Hülagü'nün torunu İlhanlı Argun, atalarının büyük düşüne sahip çıkmıştır. Memlük Sultanlığını kıskaca almak üzere Batılılarla ittifak yapmak. Bu amaçla ortak veya en azından anlaşmalı bir sefer düzenlemek için Tebriz ile Roma arasında çok düzenli temaslar kurulmuştur. Kalavun 1289'da kaçınılmaz bir tehlikenin varlığını hissetmektedir. Ama ajanları ona kesin bilgiler sağlamayı başaramamaktadırlar. Özellikle de Argun tarafından geliştirilen titiz bir sefer planının Papa'ya ve Batı'nın başlıca krallarına yazılı olarak önerildiğini bilmemektedir. Bu mektuplardan Fransa kralı yakışıklı Filip'e, yani 4. Filip, yollananı zamanımıza ulaşmıştır. Moğol önderi bu mektupta istilaya 1291 Ocağı'nın ilk haftasında Suriye'den başlanılmasını önermektedir. Şam'ın Şubat ortasında düşeceğini ve Kudüs'ün de bundan kısa bir süre sonra alınacağını öngörmektedir. Gerçekte nelerin tezgahlandığını bilemeyen Kalavun giderek daha kaygılanmaktadır. Doğudan veya batıdan gelen istilacıların Suriye'deki Frank kentlerini köprübaşı olarak kullanıp içeri sızmalarını kolaylaştırmalarından korkmaktadır. Fakat Franklerin mevcudiyetinin İslam dünyasının güvenliği için sürekli bir tehdit oluşturduğuna inanmasına rağmen Akya'dakiler ile Moğol istilacılardan açıkça yana çıkan Suriye'nin kuzey yarısındakileri birbirine karıştırmaktan kaçınmaktadır. Şerefli bir insan olan Sultan Barış Anlaşması'nın daha 5 yıl süreyle güvenceye aldığı Akya'ya her halükarda saldıramayacağı için Trablus'u gözüne kestirmiştir. Ordusu Senjil'in oğlu tarafından bundan 180 yıl önce fethedilmiş olan kentin surları altında Mart 1289'da toplanır. Müslüman ordusunun on binlerce savaşçısının arasında 16 yaşında genç bir emir olan Ebul Fida da bulunmaktadır. Bu genç Eyyubi soyuna mensuptur ama Memlüklerin bağımlısı haline gelmiştir. Birkaç yıl sonra küçük Hama kentini ikta olarak alacak, burada zamanının çoğunu okumak ve yazmakla geçirecektir. Aynı zamanda coğrafyacı ve şair de olan bu tarihçinin eseri, doğudaki Frank mevcudiyetinin son yıllarına ilişkin anlatısı itibariyle özellikle ilginçtir. Çünkü Ebu Fida dikkatli bakışları ve elinde kılıcıyla bütün çarpışma alanlarında bizzat yer almıştır. Trablus Şam kenti denizle çevrelenmiştir ve karadan ancak doğu tarafından dar bir geçitten saldırılabilir. Sultan kenti kuşattıktan sonra her boydan çok sayıda mancınık yerleştirdi ve kenti sıkı bir ablukaya aldı. Kent bir aydan fazla süren çarpışmalardan sonra 27 Nisan'da Kalavun'un eline geçer. Gerçeği saklamaya hiç uğraşmayan Ebul Fida şunları eklemektedir. Müslüman birlikleri içeri güç kullanarak girdiler. Halk limana hücum etti. Burada birkaç gemiye kaçabildi ama erkeklerin çoğu katledildi. Kadınlar ile çocuklar esir edildi ve Müslümanlar muazzam bir ganimet edindiler. İstilacılar katletmeyi ve tahrip etmeyi bitirince kent sultanın emriyle yıkıldı ve yerle bir edildi. Trablus'un biraz uzağında denizin ortasında üzerinde bir kilise bulunan bir adacık vardı. Kent alınınca birçok Frank aileleriyle birlikte buraya kaçtı. Ama Müslüman askerler denize atladılar, adaya kadar yüzdüler. Buraya sığınan bütün erkekleri katlettiler ve kadınlarla çocukları ganimetlerle birlikte götürdüler. Kıyımdan sonra bir kayıkla adaya gittim ama ceset kokusundan ötürü kalamadım. Atalarının ihtişam ve yüceliği içine işlemiş olan genç Eyyubi, bu yararsız katliamlara kızmaktan kendini alıkoyamamaktadır. Ama zamanın değiştiğini de bilmektedir. Sayfa 329. Franklin'in kovulması ilginç bir şekilde bundan yaklaşık 200 yıl önce gelişlerine benzeyen bir hava içinde cereyan etmektedir. 1268'deki Antakya katliamı 1098'dekinin tekrarına benzemektedir ve Trablus Şam'daki gözü dönmüşlük izleyen yüzyıllardaki Arap tarihçileri tarafından 1109'da Benni Ammarların kentinin yıkılmasının gecikmiş bir cevabı olarak sunulacaktır. Ancak revanş Memlük propagandasının başat bir teması haline ancak Akya çarpışması sırasında Frank savaşlarının sonuncu büyük çarpışması sırasında gelecektir. Zaferin ertesinde subayları Kalavun'u usandırmışlardır. Bu subaylar artık hiçbir Frank kentinin Memlük ordusuna kafa tutamayacağını, Trablus Şam'ın düşmesinden ötürü alarm durumuna geçen Batı'nın Suriye'ye yeni bir sefer düzenlemesini beklemeden hemen saldırmak gerektiğini iddia etmektedirler. Frank krallığından geriye kalanın işini hemen bitirmek gerekmez mi? Ama Kalavun reddeder, bir barış anlaşması imzalamıştır ve yeminine asla ihanet etmeyecektir. Çevresindekiler bunun üzerine Franklin'in sıklıkla uyguladıkları bir usul olarak Akya ile yapılan anlaşmanın geçersizliğini ilan etmeleri için ilahiyatçılara başvurulmasını isterler. Sultan bundan hiç hoşlanmaz. Emirlerine 1283'te imzalanan anlaşma çerçevesinde barışı bozmak için hukuki danışmalara başvurmayacağına yemin ettiğini hatırlatır. Kalavun anlaşmanın koruması altında olmayan bütün Frank topraklarına saldıracağını ama bundan fazlasını yapamayacağını söyler. Ve sonuncu Frank kralı Kıbrıs ve Kudüs hükümdarı Henry'e yükümlülüklerine sadık kalacağını belirtmek üzere Akya'ya bir elçilik kurulu gönderir. Bundan da iyisi 1289 Temmuz'una itibaren bu ünlü barış anlaşmasını 10 yıl daha uzatmaya karar verir ve Müslümanları Batı'yla ticari alışverişler için Akya'dan yararlanmaya teşvik eder. Nitekim bu Filistin limanı izleyen aylar esnasında yoğun bir girişime tanık olur. Yüzlerce Şamlı tüccar çarşılar civarındaki çok sayıdaki hana yerleşir. Venedikli tüccarlarla veya Suriye'nin başlıca bankerleri haline gelmiş olan zengin Tamplierlerle verimli ticari işlemler yaparlar. Öte yandan özellikle Celile'den gelen binlerce Arap köylü ürünlerini satmak üzere bu büyük Frank kentine doluşmaktadır. Bu refah bölgedeki bütün devletlere ve en başta da Memlüklere yarar sağlamaktadır. Moğol mevcudiyeti nedeniyle Doğu ile ilişki uzun zamandan beri bozulduğundan kârdan kayıplar ancak Akdeniz ticaretinin gelişmesiyle kapatılabilmektedirler. Frank yöneticilerinin en gerçekçi olanlarına göre başkentlerine düşen yeni rol, yani iki dünya arasındaki bağlantıyı sağlayan büyük bir ticarethane olma rolü, artık hiçbir egemenliklerinin kalmadığı bir bölgedeki varlıklarını sürdürebilmek için umulmadık bir şanstır. Fakat bu görüşe herkes katılmamaktadır. Bazıları batıda Müslümanlara karşı yeni askeri seferlere girişilmesini sağlayacak çapta bir dinsel seferberliği harekete geçirebileceklerini ummaktadırlar. Kral Henry Trablus'un düşmesinden sonra Roma'ya haberciler göndererek takviye istemiştir. Bu çağrıyı öyle bir yapmıştır ki 1290 yılının Akya limanına gelen etkileyici bir donanma binlerce fanatikleşmiş Frank'i kente boşaltmıştır. Kent halkı sarhoşluktan yalpalayan ve hiçbir şefe itaat etmeyen bu yağmacı kılıklı adamları kuşkuyla seyretmektedir. Ancak birkaç saat geçmiştir ki olaylar başlar. Şamlı tüccarlara sokakta saldırılır, soyup soğana çevrilir ve öldü sanılıp bırakılır. Kent yöneticileri düzeni iyi kötü sağlamayı başarırlar ama Ağustos sonuna doğru durum bozulur. İçkinin su gibi aktığı bir ziyafetten sonra yeni gelenler sokaklara dağılır. Sakalı olan herkes kovalanır, sonra acımasızca boğazlanır. Sakin tüccar veya köylü, Hristiyan veya Müslüman birçok Arap bu şekilde ölür. Diğerleri kaçar ve olanları anlatır. Kalavun öfkeden çılgına döner. Franklerle barış anlaşmasını bunlar olsun diye mi imzalamıştır? Emirleri onu hemen davranmaya iterler. Ama o sorumlu bir devlet adamı olarak öfkeye mağlup olmak istememektedir. Açıklama talep etmek ve özellikle de katillerin cezalandırılmak üzere kendilerine teslim edilmelerini istemek üzere Akya'ya bir elçilik kurulu gönderir. Azınlıkta kalan bir grup yeni bir savaşı önlemek için sultanın koşullarının kabul edilmesini tavsiye eder. Diğerleri reddeder. Hatta Kalavun'un elçilerine Müslüman tüccarların katliama kendilerinin neden olduğunu, çünkü içlerinden birinin bir Frank kadını baştan çıkartmaya uğraştığı gibi bir cevap verecek kadar ileri giderler. Kalavun bunun üzerine artık tereddüt etmez. Emirlerini toplar ve onlara fazla uzun sürmüş olan bir Frank işgaline artık ebediyen son verme kararını duyurur. Hazırlıklar hemen başlar. Sultanlığın dört bir yanındaki bağımlılar cihadın bu nihai çarpışmasına yer almaları için çağrılırlar. Kalavun Kahire'den ayrılmadan önce sonuncu Frank'le kovulmadan silahını bırakmayacağına Kur'an üzerine yemin eder. Sultan o sıralarda artık zayıf düşmüş bir ihtiyar olduğundan bu yemin daha da etkileyici hale gelmektedir. Yaşının tam olarak bilinmemesine rağmen o sıralarda 70 yaşını rahatça geçmişe benzemektedir. Etkileyici Memluk ordusu 4 Kasım 1290'da yerinden kıpırdar. Hemen ertesi gün sultan hastalanır, emirlerini başucuna çağırır, oğlu Halil'e itaat edeceklerine yemin ettirir ve oğlundan da tıpkı kendi gibi Franklara karşı seferi sonuna kadar sürdürme işini yüklenmesini ister. Kalavun bir hafta geçmeden ölür. Bütün uyrukları ona büyük bir hükümdar olarak saygı gösterir. Sultanın ölümü Franklara karşı nihai saldırıyı yalnızca birkaç ay geciktirecektir. Halil 1291 Mart'ında ordusunun başına yeniden Filistin yollarına düşer. Çok sayıda Suriye birliği Mayıs başında Akka'yı çevreleyen ovada ona katılır. O sırada 18 yaşında olan Ebul Fida da babasıyla birlikte çarpışmaya katılmaktadır. Hatta ona bir sorumluluk bile verilmiştir. Çünkü Hızın el-Ekrat'tan Frank kentinin yanına kadar ancak sökülerek taşınabilen Muzaffer adındaki korkutucu bir mancınığın yönetimi ona aittir. Arabalar öyle ağırlardı ki normal zamanda 8 gün çeken yolu bir aydan daha uzun sürede aldık. Vardığımızda arabaları çeken öküzlerin hemen hemen hepsi bitkinlikten ve soğuktan ölmüşlerdi. Çarpışma hemen başladı. Biz Hamalılar her zaman olduğu gibi ordunun sağ cenahının uç tarafında yer tutmuş durumdaydık. Deniz kıyısındaydık ve tahtalarla kaplanmış ve manda derileriyle üstü örtülmüş kuleleri olan Frank tekneleri bize saldırıyorlardı. Düşman bu kulelerden bize yaylar ve Tatar yaylarıyla ok atıyorlardı. Bu durumda hem karşımızdaki Akyalılarla hem de onların filolarıyla olmak üzere iki cephede savaşmak zorundaydık. Bir mancınık taşıyan bir Frank gemisi çadırlarımızın üzerine kaya parçaları atmaya başlayınca ağır kayıplar verdik. Fakat bir gece şiddetli rüzgar çıktı, gemi dalgalar tarafından sarsalanarak suyun üzerinde yalpalamaya başladı. Öylesine ki mancınık paramparça oldu. Bir başka gece bir grup Frank beklenmedik bir huruç yaparak kampımıza kadar ilerledi. Ama bazıları karanlıkta çadırları tutan iplere takıldılar. Hatta bir şövalye lağım çukuruna düştü ve öldürüldü. Birliklerimiz toparlandılar, Franklere her bir yandan saldırdılar. Onları çokça ölü verdikten sonra kente geri çekilmek zorunda bıraktılar. Kuzenim Hama emiri El-Melik El-Muzaffer, ertesi sabah öldürülen Franklerin kellelerini yakaladığımız atların boyunlarına bağlattı ve sultana sundu. Ezici bir askeri üstünlüğe sahip olan Müslüman ordusu 17 Haziran 1291 Cuma günü güç kullanarak kuşattığı kente sonunda girer. Kral Henri ve önde gelen kişiler Kıbrıs'a sığınmak için aceleyle teknelere binerler. Diğer Franklerin hepsi yakalanır ve öldürülür. Kent yerle bir edilir. Ebu Fida, Akka kentinin 690 yılının 2. ayının 17. Cuma gününde öğleyin fethedildiğini belirtmektedir. Öte yandan Frankler de kenti 587 yılının aynı gününün aynı saatinde Selahaddin'den almışlar ve orada bulunan bütün Müslümanları esir edip sonra katletmişlerdi. Burada ilginç bir rastlantı yok mudur? Hristiyan takvimine göre de bu rastlantı hiç de daha az şaşırtıcı değildir. Çünkü Franklerin Akka'daki zaferi 1191'de elde edilmiş, nihai yenilgileri de bundan tam 100 yıl sonra neredeyse günü gününe aynı tarihte meydana gelmiştir. Ebul Fida şöyle sürdürmektedir. Akka'nın fethinden sonra Allah Suriye sahil kesiminde hala mevcut olan Franklerin kalbine korku saldı. Bunlar Sayda, Beyrut, Sur ve diğer bütün şehirleri hemen boşalttılar. Sultanın kaderi böylece başka hiçbirine müyesser olmayan bir şekilde bütün bu yerleri kolayca fethetmesine izin verdi. Sultan bunları hemen yıktırdı. Nitekim Halil zaferinin sıcağı içinde eğer bir gün doğuya tekrar gelmeye kalkışacak olurlarsa sahilde Franklere yarayabilecek bütün kaleleri yıktırmaya karar verir. Ebul Fida şu sonuca varmaktadır. Bu fetihlerle sahildeki bütün topraklar Müslümanlara eksiksiz döndü. Bu umulmadık bir sonuçtu. Böylece eskiden Şam, Mısır'ı ve daha birçok ülkeyi fethedecek durumda olan Frankler, Suriye'nin bütününden ve sahil kesimlerinden kovuldular. Allah onların bir daha buraya adım attıklarını göstermesin.
Ayrım sonu.